Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
40 Oda Murathan Mungan, Metis Edebiyat, 4. Basım, 1997. Okuyan Feyza Keli. Çocukluğumuzdan beri masalın bir yerinde karşımıza çıkar. 40. Oda yasağıdır bu. Üstelik anahtar elimize verilmiş, seçim bize bırakılmıştır. Sancılı bir ikilemin ortasında kala kalırız. Sonunda insan aklı ve duyarlılığı, bilme ve öğrenme tutkusu, tanıma ve anlama merakı, cezası ne olursa olsun anahtarı seçer. Kendi 40 odamın inşasına böyle bir anahtarla başladım. Yalnızca yakın çevrenizden, mahallenizden, iş yerinizden değil, masallardan, öykülerden, romanlardan, oyunlardan, filmlerden de tanıyorsunuz kahramanlarımı. 40 odalık bir saraydan geçerek çıkıyorlar günümüz sokaklarına, kapının öte yanına. İşte size uzattığım anahtar. Murathan Mungan, 40 Oda. 21 Nisan 1955 İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen yazarın ilk kitabı 1980'de yayımlanan Mahmut ile Yezida'dır. Daha çok şiirleri Sahtiyan, Yaz Geçer, hikayeleri Cenk Hikayeleri, 40 Oda, oyunları Taziye, Bir Garip Orhan Veli ile tanınan Murathan Mungan, aynı zamanda radyo oyunu, film senaryosu ve şarkı sözü yazdı. Çeşitli alanlara dağılmış 20 yıllık çalışmalarından yaptığı özel bir seçmeyi Murathan 95'te topladı. Şiirlerinden yapılan bir seçme Kürtçe'ye çevrildi. Li Roşilate Dile Min, Kalbimin Doğusunda. Dünya edebiyatından resim konulu öyküleri bir araya getirdiği Ressamın Sözleşmesi adlı bir seçkisi yayımlandı. Metis Yayınları yazarın kitaplaştırdığı bütün çalışmalarını bir külliyat olarak yayımlıyor. Yedi cücesi olmayan bir pamuk prenses. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde bir pamuk prenses yaşarmış. Ne var ki bu pamuk prenses yedi cücesi olmayan bir pamuk prensesmiş. Bu yüzden hayatta en büyük emeli yedi cüceye sahip olmakmış. Sabah akşam penceresinin kıyısına oturur, kendine yedi cüce vermesi için Tanrı'ya yakarır, günün birinde çıka gelecek yedi cücenin yolunu gözlermiş. Kapısında beyaz atlı şehzadelerin bini bir paraymış. Prenslerin biri gidip biri geliyormuş. Ama neye yarar? Yedi cücesi yokmuş. Prenslerin, şehzadelerin hepsi de en büyük vaatlerde bulunuyorlarmış kendisine. Yalvarıp yakarıyorlarmış ama o bunların hiçbirini istemiyor, bu erken ziyaretçilerin hepsine burun kıvırıyormuş. Önce yedi cücem olsun, ben onlarla küçük bir kulübede yaşayayım, evlerini süpüreyim, yerlerini sileyim, çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayayım, sonra cadı kadın gelsin beni yerden yere çalsın, siz ondan sonra gelip beni kurtarın, şimdi gelmişsiniz ne çıkar diyormuş. Şehzadeler, prensler yüz geri dönüyorlarmış pamuk prensesin kapısından. Üvey annesi ise çok üzülüyormuş bu işe. Ama onun elinden bir şey gelmiyormuş. Bir türlü pamuk prensese söz dinletemiyormuş. Tabii pamuk prensesin bir de üvey annesi varmış. Çünkü o ülkede herkesin bir üvey annesi varmış. Bütün genç kızlar üvey annelerini fena kalpli zannederlermiş. Oysa bütün üvey anneler gibi pamuk prensesin üvey annesi de yalnız bir anneymiş. Pamuk prenses beklemekten bıkmamış, usanmamış. O pencerenin kıyısında solmuş, durmuş. Yoldan her geçen kadının sepetini acaba elma var mı yok mu diye karıştırıyormuş. her yaşlı kadını elmacı kadın sanmaktan, her sepette zehirli elma aramaktan kendine de gına gelmiş. Bu arada üvey annesinin meşhur aynasına yalvarıp duruyormuş. Ne olur üvey anneme söyle beni ormana göndersin, boynumu kestirsin, avcı bana acısın, bir tavşanın kanını sürsün bir beze, ölümü öp ayna, aynen bunları söyle üvey anneme. Gel zaman git zaman bunların hiçbiri olmamış. Pamuk Prenses kendine 7 cüce bulamamış. Umutları eskidikçe güçleşmiş, içine kök salmış. Yıllar haince geçmiş, yaşlanmaya yüz tutmuş. Geçkin bir kız olmuş. 7 cücelerden umudunu iyice kesmiş artık. Onları aramaktan vazgeçmiş. Ne ki bu kez de artık eski şehzadeler, prensler de uğramaz olmuşlar kapısına, penceresinin dibine. Bu Pamuk Prenses bu yüzden hiçbir masala girememiş. Kendinin de bir masalı olmamış. Gün gelmiş iyice yaşlanmış, çirkin bir kız kurusu olmuş. Yaşamının da kendisi gibi iyice kuruduğunu görmüş. Şaşkınlıklar içinde korkulara, kuşkulara kapılmış. Oysa masalından, düşlerinden de bir türlü vazgeçemiyormuş. Bunun üzerine masalında kendine yeni bir yer edinmeye karar vermiş. Koluna bir elma sepeti takmış, dağ tepe demeden kulübe kulübe dolaşmaya başlamış. Nasılsa her zaman bir pencerede yazgısını bekleyen bir Pamuk Prenses bulunur diyormuş. Belki uzak bir ülkede, bir ışıksız pencerede bir Pamuk Prenses beni bekliyordur diye düşünüyor. Hiç olmazsa onu mutlu etmek, zehirli elmalarıyla onu özlemlerine, düşlerine kavuşturmak istiyormuş. Onca yol tepmiş, onca dağ tepe dolaşmış, oysa hiçbir Pamuk Prensesli pencere onu çağırmamış. Her kulübeden, her kapıdan geri dönmüş. Elmaları sepetinde kendi zehriyle çürümüş kalmış. Dişleri dökülmüş, burnu uzamış, kamburu çıkmıştı. Artık ayakları tutmaz olmuş, siyatikleri azmış, romatizmadan her yanı sızım sızım sızlıyordu. Gözleri iyi seçmiyor, kulakları iyi duymuyor, beli tutmuyordu. Ama o, büyük bir inat ve ısrarla dağ taş orman geziyor, elmasından ısırtacağı bir Pamuk Prenses arıyordu. Düş uykusuna dalacaktı Pamuk Prenses, ta ki beyaz atlı şehzade gelene dek. Oysa bütün masallar sonsuz bir kış uykusuna yatmışlardı. Sonunda zamanın her şeyi değiştirdiğine karar verip bütün dünyaya küstü. Köşesine çekildi. Yoksulluklar, sıkıntılar içerisinde kırgın, küskün günler geçirdi. Artık kimsenin ideallere hürmeti kalmamıştı. Bunu anlamıştı. Pamuk Prenses ise kendini idealleri uğruna feda etti. Ölürken kendini eksik de olsa bir kahraman gibi hissediyordu. Bir masalı bir başına yaşamaya kalkışmıştı. Ve Pamuk Prenses 90 yaşındayken öldü. O küçük kulübesinde yoksul ve kimsesiz biri olarak hayata gözlerini yumdu. Öldüğünde bütün ülke ayağa kalktı. Ulusal yas ilan edildi. Bayraklar yarıya dek indirildi. Çok büyük görkemli bir cenaze töreni yapıldı. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e herkes bu törene katıldı. Bütün halk Pamuk Prensesleri için gözyaşı döktü. Cenaze töreninde Pamuk Prenses'in tabutunu 7 cüce taşıdı. Daha sonra bu 7 cüce Pamuk Prenses'in mezarına kapanıp "Bizi bırakıp da nerelere gittin?" diye uzun uzun ağladılar. Törene ailevi nedenlerden ötürü katılamayan beyaz atlı şehzadeler, prensler kutlama telgrafları yollamakla yetindiler. Ocak 1982. Boyacı köyde kanlı bir aşk cinayeti. Denize inen sokakların tarihinde bir yeri var mıdır? Bilinmez. Ne ki yol kesen denizlerin kuşattığı bütün sokaklar bir yerde gelir buluşur durağın biriyle. Boyacı köy durağı. Boyacı köy durağı bir hüznün mekanıdır. Dört mevsim sonbaharı yaşar. İnerken solda bir telefon kulübesi durur. Boyası dökülmüştür, köhne bir görünüşü vardır. Telefon kulübelerinin tarihini bilmemiş olsanız onun için rahatlıkla asırlık diyebilirsiniz. Eski Rum meyhanelerine, kumsallarda çatılmış küçük balık lokantalarına benzer. Gel ey denizin nazlı kızı ve laterna. Bırakılmış çiftlikler terk edilmiş ahşaplar gibidir. Bırakılmış hayatlar gibi. Sanki oradan hiçbir yerle konuşamazsınız. Orası yalnızca bir konuşma umududur. Umutsuzluk telefonlarının edildiği, kederli haberlerin iletildiği, ölüm, intihar, ayrılık, kara sevda ve benzeri. Telefon kimsesizlikleri yaşayanlara, gece yalnızlıklarını telefonlarla gidermeye çalışanlara oradan telefon edilir. Umutsuz defter satırlarında mayınlı numaraların izini sürenlere, hiç ses verilmeden kapatılan çaresiz arayışlara, bir sese, bir soluğa sığınarak gecelere tutunanlara hep oradan telefon edilir. Arkasında bir puslu deniz çalkalanır durur. İntihar karası bir efkar, duman duman gezinir denizin üzerinde. Kimse kimseye dilini öğretemez o telefonda. Üşüyerek, elleri cepleri saklayarak, titrek seslerle konuşulur. Ertelenmiş randevular, tavsamış birliktelikler, kurtarılmaya çalışılan evlilikler, dön bana telefonları. Hiçbir şey değişmez, denizin üzeri duman. Kulübenin ardında iki katlı, yaşlı bir bina vardır. Bir bırakılmış duygusu taşır lodosun eskittiği yüzünde. Pencerelerine hep yağmur yağar, camlarda yağmur izi. Gençliğine doyamamıştır. Alt katında kimi işlemez dükkanlar, üst katında ise küçük bir sahil lokantası. Dekorunu ve yemeklerini yıllardır hiç değiştirmemiş bir sahil lokantası. Her bina, her yol, her ayrıntı denize göre konum almış gibidir. Denizle yüzleşir, durur. İnerken sağda kapısı çıngıraklı bir eczane, içinde ak saçlı, deniz kadar yaşlı, yuvarlak gözlüklü bir adam, ilaç kutularının ardında gülümser. Onun yanında yalnızca tek koltuğu bulunan bir berber dükkanı ve sürekli köşede bekleyen, gözünü denizden hiç ayırmadan bekleyen bir inzibat eri vardır. Gözleri hep denizdedir, gözlerini alamaz denizden. Sanki o köşeyi değil de denizin başını bekliyordur. Ve sanki Karslıdır, Erzurumludur. Hiç deniz görmemiştir askerliğine dek ve sanki şimdi denizden hiç ayrılmayacağını düşünüyordur. Kim bilir, belki de kapkara bir balıkçı sevdasına tutulmuştur. Denizle ödeşecektir. Bütün bunlar bir fotoğraf sessizliğiyle denize karşı durmuş, beklerler. Boyacıköy durağına yukarıdadır, aşağıya inerken, Reşit Paşa'dan Emirgen sırtlarından çoğalan nice yan sokak, ki hepsi küçük parke taşlı, kafesli pencerelerinden saksılar taşan evleri taşlıklı, kapıları tokmaklı, yokuş inen, yokuş çıkan, gelir buluşur denize çıkan ve daha çok bir balık sırtını andıran bu uzun sokakla. Tıpkı deniz özlemi çeken küçük derelerin gür bir ırmakla kavuşması gibi. Sokaksa tutar elinden bu küçük sokakların, tutar elinden iki yanına dizilmiş basık tavanlı, yorgun kepenkli küçük dükkanlarının her gün denize iner. Yedilerden, tepelerden denizlere inen en eski İstanbullulardandır bu sokak. Sabahları işlerine gitmek için ya da öğle üzerleri bir yerden bir yere, denizi unutan, aklından çıkarmış olan bu insanlar, bu yan sokakların birinden buraya kıvrıldıklarında anlarlar ki deniz vardır, oradadır, karşılarındadır. Yürekleri hızlanır, adımları hızlanır, deniz yol kesen bir Bizans eşkıyası gibi çıkar önlerine. Var mıdır böyle eşkıyalar Bizans'ta, yoksa çağrışıma başka yerlerden mi taşınmışlardır? Kirli beyaz, buruşuk pardesüsünün ceplerinde ellerini taşıyarak sokağın yokuşunu inen genç adam, mutsuz, hüzünlü ve karamsardı. Geleceğini ve geçmişini ince bir sızıyla düşünüyordu. Yanlış maceralarla, olmadık yanılsamalarla bunca yıl avutulamamış olan içindeki o sızılı boşluk, boğazın pusu, nemli sokak taşları, onarılmaz sonbahar, uzakta İstanbul sesleri ve hayatları, her şey, her ayrıntı keder veriyordu ona. Elleri zaman zaman metalin kara soğuğuna değiyor, ürperiyordu. Sırtından bacaklarının arasına doğru ince bir üşüme geçiyordu. Durağa inmek için yan sokaklardan birini döndü. Denize ve durağa inen o uzun sokağa çıktı. Karşısında kalın mavi bir çizgi olarak deniz duruyordu. Dalgalanarak duruyordu. Bütün deniz benzetmeleri tüketilmişti. Bunu düşündü. Denizi anlatmaya hiçbir şey yetmiyordu artık. Deniz için tasarlanmış hiçbir sözcük, hiçbir benzetme, hiçbir imge insanları heyecanlandırmıyordu. Yalnız deniz mi? Hangi coşku, hangi sevda, hangi çalsama sözcüklerden geçerek başka bir yüreğe, başka bir duyarlılığa sızabiliyordu artık? Dünyada çok büyük bir yangın çıkmıştı ve bu yangında ilk kurtarılacak olan kendi hayatıydı. Ama nasıl olacaktı bu? Ya da olası mıydı? Herkes denizlerini tüketmişti. Telefonlarını tüketmişti. Hayatımızdaki her şey sürüncemede kalmıştı. Bu yüzden hiçbir şey tat vermiyordu. Geçmişin olanca görkemi ve sızısıyla birbirine açılan bu sokaklarda yürürken bunları düşünüyordu. Bütün takvimleri ve tarihleri birbirine karıştırarak düşünüyordu. Bu yüzden olsa gerek her seferinde deniz çıkıyordu aklından, unutuyordu onu, ama bu sokak birdenbire Gemli'ye doğru denizde böyle miydi? Denizin kıyısında Sarıyer'e giden otobüslerin durduğu o duraktan binerdi her gün otobüse. O durak yaşantısının bir parçasıydı. Berberi, eczaneyi, inzibat erini, telefon kulübesini, küçük sahil lokantasını o da biliyordu. Hepsinin önünden geçti. Tam karşıya geçerken bir gelin arabası yavaşlayıp durdu. Simsiyah, upuzun bir gelin arabası. Süssüz, gösterişsiz. Tüller içinde bir gelin, karalar içinde bir damat. Çelişkinin sosyal apaçıklığı. Ve biri arabayı kullanan olmak üzere iki kişi lokantanın kıyısına demir attılar. Tüller içerisindeki geline şöyle bir göz attı genç adam. Bir siyahlık ve kırmızılık çarptı gözüne. O kadar. Bütün yüzü o kadardı sanki. Çocukluğu ve bütün aile albümleri uyanmıştı. Karşıya geçti, durağa bineceği otobüsü beklemeye koyuldu. Sonra indiler arabadan. Gelinliğin eteklerini tuttu damat. Yoldan geçen birkaç kişi durdu, baktı. Bu birkaç kişiden biri bir kız kurusuydu. Öyle olmalıydı. Önce bir mahalle fotoğrafçısına gideceklerini düşündü genç adam. Nikahtan ya da düğünden önce çektirecekleri o son resmi düşündü. Mesut insanlar fotoğrafhanesini arıyorlardı belki de. Bir balıkla ya da bir denizle yan yana durmak isteyebilirlerdi bir resimde. Oysa lokantaya girdiler. Lokanta durağın tam karşısına düşüyordu. Camın kıyısındaki masaya oturdular. Gelin camın kıyısına oturdu, yüzünü açmıştı. İnce bir siyahlık ve kırmızılıktı yüzü. Gözleri, dudakları hülyası. Yanında damat, karşılarına da o iki adam. İkisi de siyah giysiliydi adamların. Asık suratlıydılar. Parayla tutulmuş gibiydiler. Sevinçsizdiler. Her şey gibi. Sanki iş konuşmaya gelmişlerdi. Bakışları duygusuzdu. Kimse kimseye ilişmiyordu. Kimsenin yüzü kimseye bir şey anlatmıyordu. Duvarlarına atılmış ağların arasında gizlenmiş ölü ışıklarla aydınlatılan, tavanında ölü balıklar sarkan ve cam bir kafese benzeyen ucuz küçük bir sahil lokantasına yemek yemeye gelmişlerdi yalnızca. Gelinle göz göze geldi genç adam. Birkaç kez daha göz göze geldi. Her defasında biraz daha güçlü bir gönül yakınlığı kurdular. Sessizliğin dilinde her ikisi de kendi şiirlerini yaşıyorlardı. Birkaç otobüs geçti, binmedi. Balık söylemişlerdi, balıkları gelmişti. Balıklarını yiyorlardı. Gelinle uzun uzun ve ısrarlı bakışıyorlardı artık. Yaralı bir ceylan gibi bakıyordu gelin. Sanki kurtarılmayı bekliyordu. Sanki ölümün elinden alınmak istiyordu. Ve sanki artık hiçbir şey istemiyordu. Dünyadan vazgeçmişti. Ve sanki artık genç adamı delicesine seviyordu, anlamıştı. Genç adam ise bir vurgunu yaşıyordu, bir kara sevdayı. İnzibat denize bakıyordu. Arada bir eczanenin çıngırağı çalıyordu. Berberin koltuğunda hala aynı adam oturuyordu. Berber kendi kendini sonsuza dek tıraş ediyordu. Ya da bunun böyle olması gerekiyordu. İçindeki o sızılı boşluğun taştığını duyumsuyordu genç adam. O boşluk kendi kendini yok ederek doluyordu. Genç adam mazisini, mazisi de genç adamı arıyordu şimdi. Yıllardır bu anı beklemişti. Sevda bir cinnet gibi çıka gelmişti. Bu gelini deli gibi seviyordu. Bu düşü deli gibi seviyordu. Bütün yaşadıkları bugüne hazırlıktı sanki. Şimdi karşısında sonsuz bir fotoğraf gibi duran bu gelin için her şeyi yapabilirdi. Ondan vazgeçemeyeceğini anlıyordu. Umarsızdı. Birkaç otobüs daha geçti. Gidemedi, geçsindi. Otobüslerin gelip geçişini artık gelin de izlemeye başlamıştı. Meraklı gözlerle kolluyordu her geçen otobüsü. Kaygıyla bakıyordu onlara. Her defasında otobüsün ardında kalan genç adamın bu en son gelen otobüse binip gitmiş olabileceğini düşünüyor, derin bir sızıyla sarsılıyordu. Lokmaları hızlanıyordu o zaman. Oysa az sonra otobüs hareket edip de durağın önünü boşalttığında genç adamın gitmeyip orada hala bekliyor olduğunu görünce delice, coşkun bir sevgi kaplıyordu içini. Bir o kadar da sevinç. bu yüzünden okunuyordu. Artık onu kimseye bırakamazdı, bunu anlamıştı. Bir otobüs daha geldi. Ağır ağır geldi. Gelinin yüzü bir kez daha bulutlandı. Bu kez durakta fazla kaldı otobüs. Bir türlü kalkmak bilmiyordu. Lokmasını yutamadı gelin. Gözleri durağa asılı kaldı. Az sonra otobüs durağın önünden ağır ağır kaydı. Baktı gelin, yoktu. Durak boştu. Gitmişti. Yerinden fırladı. Bütün masadakiler onu şaşkınlıkla baktılar. Kimse ne olup bittiğini anlayamamıştı. Oysa genç adam durağın az ilerisinde duruyordu. Gitmemişti. Yer değiştirmişti yalnızca. Sevdasından emin olmak istemişti. Bu düşe inanmak istemişti. Yüzü ışıyordu. Onu kimseye bırakamazdı artık. Kararını vermişti. Gelin yerine oturdu. Yemeklerine devam ettiler. Az sonra çıktılar lokantadan, arabaya yöneldiler. Genç adam yaklaştı onlara. Tam arabaya bineceklerdi ki tuttu kolundan gelinin. "Gitme, seni seviyorum," dedi. "Biliyorum," dedi gelin. "Ama yapacak bir şey kalmadı artık." "Beni seviyor musun?" diye sordu genç adam. "Böyle olacağını biliyordum zaten. Evleneceğim gün böyle bir şeyin olacağını." "Beni sevdiğini olsun söyle," dedi genç adam. "Bunu zaten biliyorsun," dedi gelin. "Hem zaten bu neyi değiştirir ki?" "Olsun, senden duymak istiyorum. Bütün hayatımı bu sözü duymak için yaşadım ben." "Seni seviyorum," dedi gelin. "Ama yalnızca seviyorum. Artık seni bırakamam. Evleniyorum ben, gitmek zorundayım. Buna izin veremem. Çaresizim, inan. Ne yapabiliriz ki hem? Elden ne gelir? Her şey için çok geç. Ben de ömrüm boyunca seni bekledim. Ama geç geldin sen, çok geç. Daha önceleri hep başka şeyler oldu, başka şeyler. Hep ayağıma takılan bir sürü şey. Çok seviyor beni. Hiç olmazsa beni çok seven biriyle evlenmek istedim. Geç kaldın sen, çok geç kaldın. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni kimsenin sevemeyeceği kadar çok seviyorum. Seni uğruna her şeyden vazgeçecek kadar seviyorum. Sen gidersen yaşayamam inan. Sensiz yaşayamam. Onu üzmeye hakkım yok, duygularıyla oynamaya. Beni o da çok seviyor. Sen yokken o vardı. Beni hep sevdi. Bana ihtiyacı var. Başkasını sevdim diye, ben şimdi sevdim diye onu bırakamam. Ama sonra çok pişman olacaksın, çok pişman olacağız. Her ikimiz de çok mutsuz olacağız. Buna mecburuz. Görüyorsun ya, hayat bizi sevmiyor. Ben deliririm sen gidersen. Ölürüm, öldürürüm. Zamanla unutursun. Zaman her şeyi onarır. Sen çok güçlü ve çok akıllı bir insansın. Güçlü ve akıllı olmak istemiyorum. Artık mutlu olmak istiyorum. Güçlüsün sen, inan. Çok güçlüsün. Güveniyorum sana. Direnirsin zamana ve kazanırsın. Yanlış bir zafer olmaz mı bu? Olsun, ne çıkar? Hangi zafer doğru kazanılıyor ki sevgilim? Adamlar huzursuzlandılar, sabırsızlandılar. Genç adam hala kolunu bırakmıyordu gelinin. Niye anlamıyorsun, dedi gelin. Aşkımız bir günahtı. Son sözün bu mu? Bu, dedi gelin. Yazık ki bu. Ama hiçbir şey konuşmadık ki, hiçbir şey konuşmadık daha. Konuşacak bir şey yok inan. Geç kaldın, geç kaldık. Hepsi bu. Ama düşünsene, hiç olmazsa severek ayrılıyoruz. Hiç olmazsa bu ayrılığı yaşatacağız kendimizde. Adını söyle bana. Hiç olmazsa adını söyle. Ne önemi var adımın? Zaten şu yaşadığımızda bir adı yoktu ki sevgilim. Yaşandı, güzeldi ve bitti. Ayrılık bir sevda kaderidir. Bilirsin, öğrenmiş olmalısın, öğretmiş olmalılar. Seni bırakmam, bırakamam. Sana mutluluklar dilerim. İnan, böyle ayrılmak istemezdim. Ayrılmak istemezdim. Elveda. Hayatımda ilk kez elveda diyorum. Gelin kolunu kurtardı genç adamın elinden. Daha hiçbir şey konuşmadık ki, dedi genç adam. Gelin arabaya binmek için eğildi. Genç adam haykırdı ardından. Daha hiçbir şey konuşmadık. Sonra pardesüsünün cebinden kara bir nagant tabanca çıkardı. Tabanca tüller içerisindeydi. Geline yöneltti namluyu. Gelin döndü, ardına baktı. Ölümcül bir gülümsemeyle baktı. Genç adam anladı ki kurtuluş yoktu. Tetiği çekti. Gelin kanlar içinde yuvarlandı yere. Seviyordum, dedi genç adam. Ölesiye seviyordum. Ellerini cebinden çıkardı. Metalin kara soğuğu ürpertmişti. Belinden bacaklarının arasına doğru ince bir üşüme yayıldı. durağa geçti, otobüsü beklemeye koyuldu. Kasım 1982. Stelianos Hristopoulos gemisi. Stelianos Hristopoulos o zamanlar çocuktu daha. 9 yaşındaydı. Adalılardandı, denizin kuşattığı insanlardan. Mavi sevda çekenlerden. Babası açık denizlere uzak seferler yapan uzun gemilerin birinde çalışırdı. Oysa onu hep geminin kaptanı diyebildi. Bu uzun gemiler, geziler boyunca babasının yüzünü unuturdu. Belleğini zorladıkça daha saydamlaşıyordu her şey. Yüzünü, sisli gözlerini, kısık bakışlarını, yosun tutmuş gülümsemesini anımsayamaz, bir türlü gözlerinin önüne getiremez, bu yüzden de suçluluk duyardı. Bir gün yine deniz açıldı babası ve bir daha geri dönmedi. Anımsayamadıklarına bir daha hiç kavuşamadı. Günlerce, aylarca, yıllarca beklediler. Dönmedi. O gemi konsolun üzerindeki dantel örtünün dalgalarına gömüldü, gitti. Ve ondan sonraki yıllar her gün, her sabah erkenden sahile iner, ilkin umutla tazelenmiş ufka bakar, sonra da bembeyaz kağıtlardan gemiler yapmaya başlardı. Ard arda yüzlerce gemi, teker teker denize indirir, teker teker hepsine umutlarını yükler, teker teker uğurlardı. Üzerlerinde Stelianos Hristopoulos yazardı bu gemilerin. Kendi adı mıydı bu, babasının kimi? Bütün gemileri teker teker battı o açık denizde. Hem artık kısa pantolon da giymiyordu. Günlerden bir gün, bir masal günü, hangi yüzyıldan alındığı belli olmayan bir gün, Stelianos Hristopoulos gemisinin döneceğine dair söylentiler ortalıkta dolaşmaya başladı. Bütün başkent tam da geleneksel yıl şenliklerinin başlayacağı günlerde o ışıltılı geminin geri dönmesinin çok hoş bir rastlantı olduğu düşüncesindeydi. Koca bir transatlantiğin bütün ışıklarıyla başkent kıyılarını süsleyeceğini düşünmek bile onları neşelendirmeye yetiyordu. Şair ruhlu bayağı kişiler bu gemi için kıyılarımızın kolyesi diyorlardı. Geminin gelişi daha şimdiden başkentin yıl şenliklerine şenlik katacak komünal bir has konusuydu. Herkes büyük bir coşku içerisinde gemiyi karşılamaya hazırlanıyordu. Denize bakan bütün pencereler akşam üzeri yangınları için Arap sabunuyla ovuluyordu. Konsolların üstünü örten bütün dantel örtüler silkeleniyordu. Bu şenlikler başkentte her yıl düzenli olarak yapılırdı. Köklü bir geleneği olan bu şenliklerde halk iyice şuursuz bir vaziyette eğlenir, kendinden geçerdi. Halkın kendinden geçmeye çok ihtiyacı vardı. Kendisine başka türlü katlanamıyordu çünkü. Kent satrabının günü, mana ve ehemmiyetini belirten konuşmasını, günün anlam ve önemini belirten konuşması izler, sonra da şenlikler resmen başlatılmış olurdu. Güvercinler uçurulur, güller atılır, yakalara karanfiller takılır, ne kadar bayağılık varsa eksiksiz yaşanırdı. Bu şenliklerin geçmişi tarih öncesine dayandırılır. Çünkü her şey mutlaka bir şeye dayandırılır. İnsanlar başka türlü rahat edemezler. İlk çağlarda insanlar hasat zamanlarını, bolluğu bereketi kutsamak için adına daha sonraları ritüel denilecek olan ve bütün halkın topluca katıldığı çeşitli oyunlar, eğlenceler, şenlikler düzenlerlermiş. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılan bu şenlikleri devlet kendi eliyle düzenler, ülkeyi ve toplumu yeni mevsimlere hazırlarmış. Nitekim bu yılda tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi devlet tiyatrolarınca büyük bir şenlik düzenleniyor ve Shakespeare adlı bir genç yazarın 12. Gece adlı oyunu sahneleniyor. Oyunun hazırlık çalışmaları ilerlemiş durumda. 7'den 70'e herkes kalabalık bir figüran kadrosu olarak oyuna hazırlanıyor. Gerçi geminin gelişiyle yıl şenliklerinin aynı tarihlere rastlamasını yarattığı mutlu tesadüf, kimi yabancı emellere alet olan bozguncular tarafından yazarın bir üç kağıdı olarak nitelendirilmişse de bu asılsız dedikodular coşkun halkın mutlu sağduyusu tarafından itibar görmemiştir. Gemiyi karşılamak ve görmek için halk günlerdir büyük bir hazırlık içinde. Akın akın sahile iniyor her gün binlerce insan. Sanki böyle davranmaları geminin gelmesini hızlandıracak bir şeymiş gibi. Niye böyle yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Davranışlarındaki her şeye egemen olan o bilişsizlik böyle zamanlarda büsbütün açığa çıkıyor. Dükkanlar ucuzluk mevsimini erken açmışlar bu yıl. Sokaklar süpürülüyor, siliniyor, kaldırım taşları ovuluyor, her köşe başına bir çiçekçi açılıyor. İnsanlar fazla kilolarını atmak için yollar boyu koşuyorlar, sağlıklı ve zinde kalmaya özen gösteriyorlar. Koşanlardan her gün birkaçı kalp durmasından ölüyor ama hayat gene de yollarda koşarak sürüyor. Böyle zamanlarda arkeolojik kazılar da hızlanıyor. Nedense sık sık ilgili ilgisiz hemen her konuda kongreler toplanıyor, günübirlik dernekler kuruluyor, kimsenin işine yaramayan yeni çalışma alanları açılıyor, hemen her yere temel atılıyor. Bir de Faaliyet Bakanlığı kuruldu şu günlerde. Onlar da her gün sayfalar ve dosyalar dolusu faaliyet raporları düzenliyorlar. Aynı tümcelerin ve aynı işlerin binlerce kez yinelendiği sayfalar dolusu binlerce dosya. İnsanlar mutlu, gelecekten umutlu. Ne olacaksa olsun artık diyorlar. Hadisesiz hayatlarına hadise arıyorlar. Kent gemiye hazırlanıyor. Gene aynı şair ruhlu bayağı kişiler, kent gemiye hazırlanıyor, bu yüzden de gemi azıya aldı diye latifeler yaparak kendi aralarında ve kendi çaplarında eğleniyorlar. Onların bu ve benzeri sözleri uzman kişilerce kültür bu kelamını olmuş bu halkın çağrışım zehirlenmesinden öleceğini işaret eden güçlü bir belirti olarak yorumlanıyor. Stelianos Hrysopoulos gemisi birkaç saat sonra başkent limanlarına girmiş olacaktı. Deniz naylondan yapılmış bir havuz gibiydi. Kararın akşamla birlikte gemi ışıklarını birer birer yakmaya başlayacaktı. Denizi tutuşturacaktı. Belli uzak diyarlarla yorgun düşmüş bir gemiydi bu. Görkeminde hüzün vardı. Antigon bu geminin bahtsız yolcularından biri. O da adalılardan, denizin kuşattığı insanlardan, mavi sevda çekenlerden, denize, yosuna, balığa, balıkçıya aşık olanlardan. Her yanı ağlarla örülü balıkçı meyhanelerinde babasını ananların, arayanların tuzlu yurdundan gelme biri. Şimdi ise başkentte umutlarını aramaya çıkıyor. Bir, umutlarını, iki, dayısını. Kendini dayısız kabul etmeyen bir dünyada yaşamanın acısını çekiyor. Elinde tahta bavulu güvertede oturuyor, ağlamaktan yorulmuş gözleriyle köpüklü dalgalara bakıyor, ağlaması kesildiği halde takılmış kalmış sürekli burnunu çekiyor. Sırtında nazilli basmasından fistanı, merserizli hırkası, bacağında kavun içi tergal pantolonu, daha çok bir takvim yaprağına benzeyen dallı budaklı başörtüsü, alçak ökçeli ve yüksek topuklu tokalı ayakkabısı ve de yüzünü basmış çil çil lekelerle başkentte umutlarını aramaya gidiyor. Kentleşme olgusunun önüne kattığı hazan yapraklarından biri o da. Antigon ne hallere düşmüş tanrım? Niye bütün kahramanlar sonunda böyle salya sümük oluyorlar? Çöküşler ve düşüşler niye bir kahramanlık yazgısı oluyor? Niye sonunda insanlar kahraman, kahramanlar insan oluyor? Demokratik bir şey mi şimdi bu? Binlerce yıl trajedyaların ölümsüz sayfalarında klasik bir terbiyeyle yaşadıktan sonra şimdi güverteye çökmüş, sümüğünü çeke çeke yanık bir Grek aksanıyla "Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar, kastın canıma keklik türküsünü söyleyen bu kıza yazık değil mi?" Antigon türküsünü dertli dertli söylerken çımacılar, halatçılar Türk filmlerinde karakter rollerine çıkan oyuncular gibi birbirlerine kahırlı gözlerle bakarak bu zavallı, bu biçare kızın kederini anlamış gibi yapıyor, başlarını sallıyorlar. Antigone ise sık sık fistanının cebinden çıkardığı mentollü selpaka burnunu siliyor, ufka, kendini bekleyen kaderine sabit nazarlarla bakıyor. Oysa başkent daha çok uzaklarda, umutları daha çok uzaklarda. Hal böyleyken bu kızın telaşı da anlaşılır şey değil. Şimdi hazır yeri gelmişken bir flashback yapılıp bu kızın geçmişine, onu buraya getiren hayatın acı şartlarına geri dönmek vardı işin içinde ama Allah'tan biz her türlü flashback'e, playback'e ve slow motion'a karşıyız. Onun yerine elimize fırsat geçmişken daha klasik bir yol izleyelim ve denizi, mehtabı, dalgaları ve geceyi tasvir edelim. Deniz bir mavi atlas gibi göz alabildiğine uzuyor, bu maviliğin üzerinde bembeyaz lekeler gibi martılar uçuşuyorlar. Onlar kuzgun ağızlarına benzeyen gagalarıyla denizi gagalarken dalgalar arkalarında ak köpükler bırakıyor. Dalgaların tirşe rengi gecenin lacivert ıssızlığında balkıyor, balkıyor, balkıyordu. Gecenin serin nefesi deniz kızlarını aşk fısıltılarıyla uyandırıyor. Okyanus ejderin derin uykularına dalıyorlardı. Ay gümüş gözyaşlarını denizin üzerinde bıçağın ucu gibi gezdiriyordu. Yani kısacası deniz tasvirden yıkılıyordu. Geminin alt katındaki büyük salonda bu gece çok büyük bir bola veriliyordu. O büyük salondan gürültüler, kahkahalar, alkışlar, uğultular, coşkun bir müzik, patlayan şampanyalar, birbirine karışan insan sesleri geliyor güverteye. Yarışmalı danslar, çeşitli eğlenceler düzenlenmiş. Ardı ardına balonlar uçuşturuluyor, balonların üzerine şirin sözler yazılmaya çalışılmış ama her zamanki gibi bayağılığa düşülmekten kurtulunamamış. Devlete vasat zekalı insanların espri yapma haklarını ellerinden almak için yasa tasarısı öneren Shakespeare'in son soytarısı Kemp de bu baloda. Kanun kuvvetinde kararnamelerle insanların beyninin yönetilemeyeceği görüşünde olan muhalifleriyle birlikte barışık görünüyor bu gece. Bir yenilgi mi bu? Bir geri çekilme mi? Yoksa bir taktik mi? Hepsinin birbirinin yerine geçtiği, geçebildiği bir toplumda bunları birbirinden ayırmak gittikçe güçleşiyor. Belki de üzerine vazife olmayan işlere karışmanın bedelini ya da diyetini böyle ödüyor. Bazı insanlar başkalarından intikamlarını kendilerini rezil ederek alır. Kemp'in soytarılığında da böyle bir öz yıkım söz konusu olabilir. Balon patlatma yarışmasında herkes birbirinin balonunu ve üzerindeki şirin sözlerini patlatmaya çalışıyor. Havaya binlerce boş söz saçılıyor, kahkahalar yükseliyor. Herkes birbirinin suçluluğuyla yaşıyor. Konfetiler, tabiat icabı, yağmur gibi yağıyor. Konfetiyi körfeti diye anılan köylüye gene herkes gülüyor. Bu arada sahnede aptal görünüşlü bir adam, German Ziclis, fıkralar anlatıyor. Gece sürüyor, hayat sürüyor. Bütün yanılsamalarımız sürüyor. Bu büyük balo ünlü bir İtalyan prensiyle onun zarif eşi, nedense bu eşler hep zarif olurlar, Prenses Gradiska'nın onuruna veriliyor. Bu tür balolar sık sık yineleniyor gemilerde, talim olmadığı zamanlarda. Prenses Gradiska başından hiç çıkarmadığı kırmızı beresiyle daha çok bir kırmızı başlıklı kızı andırıyor. Ama anlaşılan kurtlar sofrasındaki yerini çoktan almış bulunduğundan onun için herhangi bir tehlike söz konusu değil. Ya da öyle görünüyor. Antigone sınıfı gereği bu balolara katılamıyor. Onun kaderi bu baloları buğulu camların ardından seyretmek. Birbirine çarpa çarpa açılıp kapanan kapıların kalın camlarına burnunu ve parmakçıklarını yapıştırıp hazin hazin içeriği gözlemekten başka yapacak bir şey kalmamış ona. O kalabalığa karışmaya utanıyor. Üstüne başına bakılırsa bu utancında haksız sayılmaz. Bu arada salona açılan o geniş kapının ağzında durmakta ayaklarına karasular indiği halde tam da dışarı çıkarken kendisine çarparak elindeki şampanyayı üzerine döken ve daha sonra ondan uzun uzun özürler dileyen kibar bir beyefendiye de rastlamıyor. Zaten hiçbir erkek eskisi kadar enayi olmadığı için güverteye yalnız çıkmıyor. Yanlarında mutlaka omzuna kol doladıkları bir hatun oluyor. Gerçi bu hatunların aşk gemisinde oynayan bu figüran kızların çoğu sarışın aptal ve Amerikalıydılar ama olsun, nasıl olsa erkekler için hiçbir şey fark etmiyor. Antigone ise hala ısrar ve inatla kapıda bekliyor ama güverteye tek başına çıkan hiçbir erkeğe rastlamıyor. Antigone bu işte bir yanlışlık olduğunu seziyor sezmesine ama nerede? Hayat ne kadar boştu. Ne çok şey iğrenç ve tiksinçti. Herkes bir çirkefte boğuluyordu. Herkes bir cehennemde buluşmuştu. Herkes ne kadar bayağı, acıklı, gülünç ve zavallıydı. Kimse kimseyi anlamıyordu. Bu insanların hepsinden nefret ediyor ve herkesten kaçmak istiyordu. Kaçmak, buralardan kaçmak, ta uzaklara kaçmak istiyordu. Ama bu olanaksızdı. Çünkü denizin ortasındaydılar. Antigone içini bastıran isyanı susturmak istiyordu. Bu akşam her zaman yaptığı gibi erkenden kamarasına inmeyecek, güvertede kalacaktı. Tek başına oynadığı bu gizli kumarı bu gece sonuna dek götürecekti. Ayrıca zaten kimse onun geceleri erken yatan iyi bir aile kızı olduğunu anlamıyordu. Aşağıya inmek yerine mehtabın denizde yarattığı gümülseyişle bir tahta masaya oturup ıslak gözler ve nemli mendillerle seyredecekti. Zaten ortalığı bir ıslak mendil, tahta masa duyarlığı sarmıştı. Her taraf kır kahvesi, sümük ve ayrılık kokuyordu. Evet, bu kararı nihayet vermişti. Gece boyu burada kalacaktı. O mutlu tesadüf gerçekleşene dek, tüm bir gece. Onun hisli duyguları, berrak ve temiz gözyaşları ay ışığında bir katre gümüş gibi parlayacak, geceye ve sessizliğe sanki göz kırpacaktı. Uzakta, çamlıklarda bir bülbül durma ötecekti. Gecenin ıslığı denizin üzerinde yankılanacaktı. Varsın herkes aşağıda gülsün oynasındı. Herkes neşe içinde eğlensindi. O burada bir başına ve yalnız başına acı çekecek, ıstıraplarıyla baş başa kalacak ve tek başına oturduğu kanepede ellerini başına dayayacaktı. Herkes çok mutluydu aşağıda. Ortaklaşa bir sahteliğin görkemli yanılsaması içinde herkes çok mutluydu. Herkes bir yalnızlığı çoğaltıyordu. Sesler doruklara yükseliyor. Varsın eğlensinler, varsın gülsünler. Onlar alt tarafı yozlaşmış burjuvalar. Onlar sevgi nedir bilmezler. Onlar için her şey parayla ölçülür. Dünyayı çıkarlarıyla yönetirler. Oysa Antigone'un insanlara aşkından ve masumiyetinden başka verecek hiçbir şeyi yok. Ama kim bilir? Kader bu. Belli olur mu hiç? Belli olmadığı zamanlarda hayat bir beyaz dizi olur. Belki de o kalabalıktan bunalan, o sahte insanlardan kaçan, gönlü hüsranlara uğramış, mazisi kalbinde bir yara olan, aldatılmış, terk edilmiş kadınlara güvenini çoktan yitirmiş, 1.80 boyunda, geniş omuzlu, iri yapılı, yeşil gözlü, buğday tenli, çok zengin bir kırık kalp sahibi genç, mehtabı seyretmek için çıktığı güvertede Antigone'u görür görmez ansızın vurulur, gördüğü ilk anda onun öteki kızlara hiç benzemediğini anlar ve nihayet yıllardır aradığı o saf, o temiz kızı şimdi bulduğunu anlardı. İki defa anlar oldu ama olsun, zaten böyle erkekler bir şeyi ancak iki defa anlarlar. Oysa saatler geçtiği halde heyhat kimse kapının ağzında belirmiyor, güverteye çıkmıyordu. Antigone'un yanına bile uğrayan yoktu. Oysa onun yüreği duyguyla doluydu. Şimdi onu kime verecekti? Kalbini dolduran duygular kalbinde mi kalacaktı? Bu geceki mesaisi de tamamlanıyordu neredeyse. Henüz bir sonuç elde edememişti. Her gece o kapının ağzında durup saatlerce içeriği seyretmek hiç de hoş bir şey değildi. İnsanlar niye bu kadar yabancılaşmışlardı birbirlerine? Niye hiç kimse derdini anlamıyordu bu kızın? Niye hiç kimse bir şey sormuyordu ona? Sosyal gerçekçi filmlerde anlatılan yabancılaşma herhalde buydu. O kapının ağzında umuttan ve beklentiden çatlayacak hale gelmiş sümüklü ve sidikli bir besleme anıtı gibi duruyordu. Serinlik çıkmıştı artık. Güverteden esen rüzgar kapıları çarpıp duruyordu. Antigone'u beklemekten gına gelmişti. Tahta bavulunu aldı, merdivenleri indi, kamerasına geldi. Kuşağının içine düğüm atıp sakladığı anahtarı çıkararak kamerasının kapısını açtı, bavulunu yeniden boşalttı, eşyalarını yeniden astı. Antigone genç yaşta hayatın acı sillesini yemiş, bedbaht insanlardan olduğu için hayatta kimseye güvenmiyor, her güverteye çıkışında eşyalarını toparlayıp bavuluna yerleştiriyor, akşama da bir kez daha boşaltıyordu. Gemi ilerleyen gecenin içinde ışıklı bir gemi gibi yol alıyordu. Ya ne gibi olacaktı? Balo bitip de herkesin kamerasına çekildiği saatlerde Antigone çoktan uykuya dalmıştı. Genç kızlık hayalleri beyaz atlı şehzadelerin nalları altında çiğneniyordu şimdi. Az sonra yoğun dumanlar içinde bir güzellik müstahzaratının kutusundan fırlamış gibi Süpermen belirdi. Göğsünü kaplayan büyük bir arma içerisindeki S harfinden tanıdı onu. Upuzun bacaklarını saran penye pantolonu, uzun çizmeleri ve bir kadının gökyüzünü kaplayacak kadar geniş peleriniyle tepeden tırnağa Süpermendi. Bir zıpkın güzelliği taşıyordu. Beyaz atlı Azrail miydi bu? Dünyanın en eski masalı mıydı? Başkent kıyılarında bekleşen bütün insanların bütün düşlerine karşılık verecek olan bu büyük, bu görkemli gemi, Antigone'un daha başkent kıyılarına ulaşmayan bütün umutlarını, bütün düşlerini ufaladığı darmadağın etti. Yola çıkarken yaşanan bu yıkım, daha şimdiden yolun sonunu gösteren bir yıkım bilincinden başka bir şey getirmedi Antigone'a. Gemiye binerken geçtiği turnikede ödediği şeyin yalnızca bir bilet parası olmadığını artık biliyordu. Gemiden inerken geçtiği turnikede bir kez daha bunu düşündü. Gemiyi bekleyen o binlerce insana hiçbir şey anlatamayacağını, bunun hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini acıtıcı bir yalnızlık olarak duydu. Ertesi sabah prenslerin, şehzadelerin masal yollarında nallarının altında çiğnedikleri şeyin ne olduğunu artık anlamıştı. Süpermen'in gerçekte kötü bir insan olmadığını, daha doğrusu yaptığı şeyin kötülükle bir ilgisi olmadığını düşünüyordu. O yalnızca eski bir masaldaki yerini korumuş, masalındaki yerini yaşamıştı. Bu masala izin veren bellekler için bir pelerinin yüz ölçümünde yaşanacak her şey bedelini ödetecekti. Süpermen, ben suçsuzum dedi. Yalnızca bir gece yaşamak istemiştim. Tüm bir gece. Düşlerinizdeki ülkede yaşayamam ben. O ülkenin iklimi bana göre değil. Ben sizi kandırmadım hem. Doğru dedi Antigon. Siz beni kandırmadınız. Ben kandırıldım. Bir baloyu kıyısından yaşayan taşralı bir kül kedisiydiniz siz. Yeni moda oyunlardan sıkılan bazı insanlar kimi zaman eski masallara sığınırlar. Bir gecelik masallara, bir anlık, bir bakışlık. Çoğu zaman masaldaki kişilerden biri bu oyunu ciddiye alır. Oysa bir oyundur bu, sürdürmek ister. En başta masalın kendisi buna izin vermez. Belki bilmiyorsunuzdur. Ben dün gece bunu size söyleyemezdim. Bu gerçeğin dün gecede yeri yoktu. Ben Prenses Gradiska'nın cigolosuyum. Gemideki varlığımı açıklayan bir şey bu. Hem sandığınız kadar güçlü biri de değilim. Bir pelerinin kanatları bütün gökyüzünü kaplayamaz. Üstelik bana verilmiş kanatlarla uçuyorum ben. Çaresizliğimle tutunduğum kanatlarla uçuyorum. Şimdi Süpermen'im ve hep Süpermen kalmak istiyorum. Ama bana tecavüz ettiniz. Yalnızca bana değil, ayrıca düşlerime de, umutlarıma da, genç kızlık hayallerime de. Size nasıl olsa tecavüz edilecekti. Bunun daha erken olmasında sizin için yarar var. Hem biliyor musunuz, tecavüz insanı olgunlaştırır. Benim içinse ayrı bir anlamı vardı bu tecavüzün. Gücümü ilk kez sınadım ben. Hani herkesin hayran olduğu o doğaüstü gücüm var ya, işte o güç. Hiçbir zaman kullanılmamış bir güçtü o. İlk kez kullandım. Bilerek, isteyerek, seçerek ilk kez. Birine tecavüz etmek var olduğunu duymaktır. Bir gizli teoridir tecavüz. Peki şimdi ben ne yapacağım? İşte bir tecavüzün yanıtını veremediği tek şey budur, dedi Süpermen.